Ayrım 6.
Ben neyinim peki? Sevgilim değilsin. İkisi farklı şeyler. Senin karın var. Sevgilimsin çünkü seni seviyorum. Aslı kollarını Ömer'in boynuna dolayarak, hayır, metresini ve lütfen araba konusunu kapat. Çünkü böyle şeyler konuşmak ağrıma gidiyor. Benden sorumlu falan değilsin, tamam mı? Yine de teşekkür ederim, çok iyisin dedi. O günden sonra bu konuyu hiç konuşmadılar. Aslı onun üzüntü ve çaresizlik içinde kıvrandığının farkındaydı ama değilmiş gibi davranmayı sürdürüyordu. Gizliden gizliye onun vicdan azabı çekmesi hoşuna gidiyordu. Eninde sonunda Dalya'dan ayrılacağından emindi. Ne de olsa hala masalların gerçek olduğuna inanılan yaştaydı. 17. Birbirlerini taparcasına sevdiler ve birbirleriyle ölümüne savaştılar. Derin kederlerden sonsuz mutluluklara koşturup durdular. Kavgalar, gürültüler, kıskançlıklar, gözyaşları, çarpılan kapılar, kapatılan telefonlar, küfürler, yalvarmalar, ayrılıp barışmalar ve uykusuz gecelerle 2 yıl geçti. Aslı ilk günlerdeki rahatlığını nasıl olup da kaybettiğini bir türlü çözemedi. Ömer'in sevgisinin ona yettiği, evli olmasını hiç sorun etmediği o günlere dönebilmek için çabalayıp durdu ama başaramadı. Ne değişmişti ki? Ömer onu hala deli gibi seviyordu. O halde neden bu kadar hırçın ve huzursuz hissediyordu kendisini? Şeytan niçin sürekli seni gerçekten sevseydi hayatını seninle geçirirdi diye fısıldıyordu. Ve niye içindeki ses şeytan haklı diyordu. Bu arada Aslı okuldan mezun oldu. Büyük bir yabancı şirketin pazarlama bölümünde küçük bir maaşla işe girdi. Ömer de galericiliğin yanı sıra tekstil işine bulaştı. Tüm bunlar olup biterken birbirleriyle her konuda saatlerce konuşan bu iki insan ilişkilerinin geleceğine dair tek kelime etmediler. Aslı hiç sormadı, Ömer de hiç söylemedi. Ta ki Aslı'nın 25. doğum gününe kadar. O gece Aslı'nın arkadaşlarından oluşan 15 kişilik bir grupla Kumkapı'ya gittiler. Gecenin ilerleyen saatlerinde alkol duvarını aşmış olan Zerrin Ömer'e sataşmaya başladı ve ikisi arasında gerginlik oldu. Aslı arkadaşının zıvanadan çıkmaya başladığını hissetmişti ama müdahale etmek istemedi. Eğleniyorlardı şunun şurasında. Zerrin bir ara ayağa fırladı, çalgıcıları susturup Aslı'nın şok geçirmesine neden olan soruyu sordu. ''Ya sen ne zaman şu karından boşanıp Aslı ile evleneceksin?'' Aslı utançtan ne yapacağını bilemez bir haldeyken Ömer boşanmaya hiç niyetim yok diye cevap vermişti. Karımı seviyorum, Aslı da bunu biliyor. Hiç bilmiyordu öyle bir şey. O söylemedikten sonra nereden bilecekti ki? Hem o değil miydi aşk bitti de bitmemiş gibi yapıyoruz diyen? Masadaki hava bir anda kutup ortalamasına düşmüş, herkes gözlerini Aslı'dan kaçırıp tabağına ya da bardağına dikmişti. Aslı 2 yıldan beri bu konuda niye hiçbir şey soramadığını o an anladı. Bunu duymaktan öyle çok korkuyordu ki. Söylenene kadar göz ardı edebileceğiniz ama söylendiği andan itibaren bir daha asla kaçamayacağınız türde bir gerçekti bu. Sakin bir tavırla yanında oturan Ömer'in elini tutmuş ve titremesini önleyemediği bir sesle ''Ömer'cim, o halde rica etsem'' demişti. ''Hemen şimdi gidip onu ne kadar çok sevdiğini karına da söyler misin?'' ''Aslı, öyle demek istemedim. Biliyorsun yani ben...'' Ömer'in yüzünde büyük panik okunuyordu. Hatta onu artık aldatmayacağını da söyle. Yani en azından benimle. Aslı, sonra konuşsak. Bak sarhoşum, Zerrin de sinir etti zaten. Lütfen gider misin? Sana gitmen için yalvarıyorum. Ömer hiçbir şey söylemeden yerinden kalkmış, elindeki peçeti hırsla Zerrin'in suratına fırlatıp restorandan çıkmıştı. Sonraki 2 hafta Aslı için çok yoğun geçti. Kimselere söylemeden Rumeli Hisarı'nda küçük bir daire kiraladı ve işinden istifa etti. Ömer'in peşini kolay kolay bırakmayacağını biliyordu. Kendisinin ona çok uzun süre direnemeyeceğini. O günden sonra defalarca aramıştı Ömer. Birkaç kez de eve gelmişti. Her defasında konuşmak istemediğini söyleyip göndermişti onu. Vakit kazanmak için beni biraz rahat bırak demişti. Zamana ihtiyacım var. İşteki son gününde 1-2 parça eşyasını alıp otoparka indiğinde arabasının yanında buldu Ömer'i. Berbat görünüyordu, zayıflamıştı galiba. İstediğin neyse her şeyi konuşmaya hazırım dedi karısını seven adam. Ne istersen yapmaya hazırım. Seni seviyorum. Çok geç diye yanıtladı Aslı ve onun dünyada eşi olmayan güzellikteki yanağını usulca okşadıktan sonra arabasına binip uzaklaştı. Ben sadece benim istediğimi, senin de aynı şiddette istemeni bekledim diyemedi. Bu Ömer'i son görüşü oldu. Ertesi gün sessiz sedasız taşındı. 18. Yeni evi Rumeli Hisarı'nın daracık sokaklarından birindeydi. Minicik bakkalı, yıllanmış ağaçları, köşedeki kahvehanenin önüne atılmış iskemleleri ve çığlık çığlığa koşturan çocuklarıyla Anadolu kasabalarına benziyordu burası. Eski püskü bir apartmanın giriş katındaki ufak daireyi ilk görüşte sevmişti. Erenköy'dekinin yarısı büyüklüğünde bir salonu ve ufacık iki odası vardı. Apartmanın önünde ve arkasındaki koca koca ağaçlar yüzünden ev daima biraz loş oluyordu. Ama rüzgarlı havalarda yaprakların hışırtısı öyle güzeldi ki. Eşyaların çoğunu bırakmak zorunda kalmıştı. Ama getirdikleri burayı hoş bir mekan yapmaya yetmişti. Her şey yerini bulduktan sonra cilasız parkeler bile göze batmaz olmuştu. Jülide'den kalma İngiliz stili mobilyalar eve saçma bir biçimde yakışmıştı. Bereket ev sahibi duvarları beyaza boyatmıştı da rahatsızlık veren bir durum yoktu. Mutfak ve banyo aslında şimdiye kadar hiç görmediği kırsal bir akımın izlerini taşıyordu. Yerler küçük kare taş, duvarlar ve eviye ise sarı fayans kaplıydı. Beyaza boyalı mutfak dolapları Allah'ına yan bakıyordu. Eski apartmanlarında hiç çocuk yoktu, burada ise her yerden fışkırıyorlardı. Güm diye kapanan apartman kapısının ve merdivenlerden sürü halinde koşarak inen çıkan veletlerin gürültüsü gece yaralarına kadar kesilmiyordu. Buralarda çocuklar erken yatmıyordu anlaşılan, toza toprağa bulanmış yüzlerinden gözyaşı ve sümük izleri eksik olmuyordu. Apartmanın önünde plastik beyaz iskemlelere oturmuş uzun eteklikli şişman kadınlar örgü örüp dedikodu yaparken bir taraftan da sesleri kısılıncaya kadar çocuklarına bağırıyorlardı. Taşınacağından da istifa ettiğinden de kimselerin haberi yoktu, ne Nalan'ın ne Ayla'nın ne de Zerrin'in. Ömer'e söylerler diye korkuyordu. Telefonu bağlandıktan sonra arayacaktı onları merak etmesinler diye. Bir de Ayla'ya Erenköy'deki evde kalan eşyalardan istediğini al diyecekti. Gerisi kapıcı Seyfi ile Sabiha'nın olacaktı. Ne çok ağlamıştı Sabiha, taşıma şirketinin kamyonu kapıya dayanınca. Bir tek Levent'i aramıştı, ona bir iş ayarlasın diye. Ayarlamıştı da gerçekten. Yarından tez yok bir gece kulübünde garsonluk yapacaktı. Aslı gibi güzel kızlara her zaman iş vardı anlaşılan. Garsonlukta kariyer yapmayı düşünmüyordu elbette. Birkaç gün içinde her tarafa CV yollayacak, bir de cep telefonu alacaktı kendisine. Ama gerçek bir iş bulana kadar hayatını kazanmak zorundaydı. Tam 4 ay çalıştı o gece kulübünde. İşe akşam üzeri gidip sabahın ilk ışıklarıyla çıkıyordu. Vücut saati bir türlü yeni düzene ayak uyduramamıştı. Pestili çıkmış bir halde bütün gün uyuyup akşam yine işe gidiyordu. İlk günlerde sarkıntılık eden çok olmuştu ama sonra azalmıştı. Müdavimler anlamışlardı ondan iş çıkmayacağını. Yeni müşterilerden tek tük asılan oluyordu yine de. Kulüpteki ekip de iyiydi, temiz çocuklardı hepsi. Özellikle hafta sonları çok yoruluyordu ama eğlendiği günler de oluyordu. Hem şikayetçi değildi bu tempodan. Ömer'i düşünmüyordu böylelikle. Her şeyi aynı anda terk etmekle doğru yapmıştı. Mücadele edecek, alışacak o kadar çok şey vardı ki bunalıma girmeye hiç vakti kalmıyordu. Gerçi Ömer hep içindeydi. Yemek yerken, uyurken, sipariş alırken, servis yaparken, borçları toplarken, diğerleriyle şakalaşırken, evi temizlerken, elektrikçi çağırırken, su parası yatırırken o hep aklının bir kenarında duruyordu. Onu düşünmese de varlığını unutamıyordu. 4 ay sonra yine yabancı bir şirkette iş buldu. Eski pozisyonunun aynısıydı. Hatta bu kez maaşı daha yüksekti. Kulüpte kazandığı kadar olmasa bile başlangıç için iyi sayılırdı. Ayrılmak için gittiğinde kulübün patronu yalnız cuma ve cumartesi geceleri çalışmasını teklif etti. İyi bir öneriydi. Aslı da kabul etti. Şirketten biri görecek olursa arkadaşına yardım ettiğini söyleyecekti. Bünyesi bu tempoya 2 ay dayanabildi. 2 ayın sonunda kulüpten temelli ayrıldı. Bu arada Levent'le birlikte olmaya başladı. Kendiliğinden, doğal olarak gelişen bir süreçti. Aslı ona aşık değildi. Sevişirken kalbinin hızlandığını hiç hatırlamıyordu. Teknik olarak her şey mükemmeldi ama galiba ruhu Aslı'ya eşlik etmiyordu bu sevişmelerde. Levent kirpiyi hatırlatıyordu daha çok. Sevecen, yumuşak ve uyumluydu. Beraberlikleri 1 sene kadar sürdü. Sonra da dostça ayrıldılar. Aşık olmadığınız birinden dostça ayrılmak ne kadar da kolaydı. Arkadaş kaldılar. Sonra başkaları oldu. Hatta birkaç kez bu kez tamam diye umutlandı. Onlarla mutlu sabahlara uyandı, kahkahalarla güldü, özledi, bekledi, küstü, kavga etti. Sevdiği erkekler olduysa da bir daha o kadar sancılı ve o kadar tutkulu bir ilişki yaşayamadı. Ömer'den haber almaktan hep kaçtı. Bütün arkadaşları bu konuda tek kelime bile duymak istemediğini biliyorlardı. Onunla gittikleri yerlere asla bir daha gitmedi. Evinin ve iş yerinin önünden bir tek kez bile geçmedi. Ömer hakkındaki sessizlik kuralı sadece bir defa Zerrin tarafından bozuldu. Ayrılmalarından 4 sene kadar sonraydı. Nalan'ın evinde otururlarken Zerrin heyecandan parlayan gözlerle içeriye daldı ve ''İnanılmaz bir haberim var.'' diye haykırdı. Ömer birini bulmuş ve Dalyan'ın kıçına tekmeyi basmış. Bugünlerde de evleniyormuş. Zerrin'in şuursuzluğu karşısında Nalan dehşet içinde başını ellerin arasına alıp koltuğa çöktü. Aslı ise tek kelime etmeden kalkıp kendisini banyoya kilitledi. Bu acıyla yaşaması mümkün değildi. Kesin ölecekti. Bugün, bu saat ölecekti. Sıska vücudu hayatta dayanamazdı bu üzüntüye. Dışarıdan Nalan'ın sesi geliyordu. Hayatımda senin kadar gerizekalı, dangalak ve nokta noktacık ağızlı kimseyi görmedim diye bağırıyordu Zerrin'e. Ne de olsa duyacaktı diye kendini savunmaya çalıştı Zerrin. İbrahim tatlı ses mi lan bu adam? Her gün gazetelerde çarşaf çarşaf haberi mi çıkıyor? Nereden duyacaktı? Aslı muslukları sonuna kadar açıp gürül gürül akan sulara baktı. Kendisi için geliştirdiği acil durum terapisiydi bu. Su akar deli bakar misali bir saat banyoda kaldı. Muslukların onun yerine ağlamasını izledi. Sakinleşmişti. Artık acı çekmenin inceliklerini öğrenmişti. Direnmenin nafile olduğunu biliyordu. Buyur edeceksin, teslim olacaksın, paşa paşa çekeceksin çekeceğini. Kural buydu. Zihninin, anılarının, en fenası da hayal gücünün sana işkence etmesine izin vereceksin. Dibe vurman gerekiyorsa küt diye vuracaksın. Payına 5 ton gözyaşı düşüyorsa dökeceksin. Nasıl olsa sonsuza kadar sürmüyordu. İlla ki azalıp gidiyordu. Dışarıya çıktığında Zerrin gitmişti. Kendisini hüzünlü gözlerle izleyen Nalan'ın kucağına uzandı ve zırıl zırıl ağladı. Ömer onu sevmedi diye, başkasını sevdi diye, herkes bunu duydu diye, kendisi için değil de başkası için Dalia'yı boşadı diye, onu unuttu diye ağladı da ağladı. Bir ara sümüklerini çeke çeke, çocuk da yapar şimdi değil mi diye sordu Nalan'a. Nalan cevap vermedi. Aslı daha çok ağladı. Ne çok hayal etmişti Ömer'den bir çocuğu olmasını. Aynı babasına benzeyen bir oğlan isterdi. İsim bile düşünmüştü. Ali. Hatta bir keresinde hamile kalmıştı da aldırmak için mecburen bir müddet beklemeleri gerekmişti. O birkaç hafta hayatının en güzel günleriydi. Karnında Ömer'in çocuğuyla mutlu mutlu gezmişti. Kendisini dünyanın en dişi, en harika yaratığı gibi hissetmişti. İnsan bazen salaklıkta sınır tanımayabiliyordu. Nalan saçlarını okşayıp sen güçlü kızsın bunu da atlatırsın dedi. Sanki güçlü olmak Aslı'nın seçimiydi. Eski hayatını yıkıp Rumeli'nin arka sokaklarında yenisini kurmaya bayılmıştı sanki. BMW'den inip Uno'ya binmek, gece gündüz it gibi çalışmak harikaydı. Kendi başına bir şeyler başarmanın tadına varmak için yapmamıştı ki bunları, mecbur kalmıştı. Ömer kendisini isteseydi, Aslı seve seve bütün gün oturur evde kivi yiyerek onu beklerdi. Ama olmamıştı işte. Başka kadınlar bekleyip duruyordu Ömer'i. Haftalarca kendine gelemedi. En önemli toplantılarda dalıp gidiyor. Evin anahtarını arabada, arabanın anahtarını evde unutup duruyordu. Sonra yavaş yavaş daha az ağlar, daha az düşünür oldu. Elbette eninde sonunda her şeyi kabulleniyor insan. Aslı da kabullendi. Kendisini öldüreceğini sandığı bir acının içinden geçip yaşamaya devam etti. Birbirine aşık iki insanı ayıran azgın bir nehir olduğunu öğrendi. Korkular, kompleksler, beklentiler, egolar, şüpheler ve kaygılar nehriydi bu. Güçlü akıntıların etkisiyle zaman zaman kabaran ve bulanıklaşan bu hırçın suyun öteki yanındaki sevdiğinize ulaşmak için tek bir şansınız vardı. Sadece onun aşkına güvendiğinizde var olan bir asma köprü. Bazen onun sevgisinden şüpheye düşerdiniz. O zaman köprünüz zayıflar, onu tutan halatlardan bazıları kopar ve karşıya geçmek güçleşirdi. Yine de sağlam kalan birkaç halatın sayesinde geçerdiniz. Ama bazen öyle anlar gelirdi ki sevildiğinize dair tüm inancınızı yitirirdiniz. İşte böyle zamanlarda kabaran dalgalar biricik köprünüzü yıkar, sular batıp çıkan tahta ve halat parçacıklarını uzaklara götürürdü. Öteki kıyıda duran sevgilinize bakardınız ve ona tekrar kavuşmanın bir yolunu arar ama bir türlü bulamazdınız. Böyle zamanlarda bazıları çare kalmadığını görüp nehrin kenarından uzaklaşırlar, bazıları da kendilerine azgın suları atıp karşıya yüzerek ulaşmayı denerlerdi. Ama sevildiğini bilmeden ve sadakatten emin olmadan girilen bu nehirdeki akıntılar böyle bir yolculuğa izin vermezdi. Ya egonuz ve beklentileriniz sizi boğardı ya da şüpheleriniz ve korkularınız. Yine de yüzmeye çalışanlardan bazıları hiç vazgeçmezler ve ömürlerini aslında bataklık olan o karanlık sularda çırpınarak geçirirlerdi. Çünkü akıllarına yakınlarda bir yerlerde başka bir aşk ve başka bir nehir daha olabileceği gelmezdi. Daha ilk baştan nehri geçemeyeceğini anlayıp uzaklaşanlarsa hayatları boyunca acaba yüzebilir miydim diye sormaktan kendilerini alamazlardı. Aslı da ayrılık yılları boyunca defalarca sordu bunu kendine. Zamanla dert etmemeyi öğrendi. İnsanın yaşı ilerledikçe kafasının daha çok karıştığını öğrendi. Siyahla beyaz arasında Pantone kataloğu dolusu renk olduğunu öğrendi. Şaşırmamayı öğrendi. Fazla bir şey beklememeyi öğrendi. Şubat 2001'de Boğaz manzaralı kocaman teraslı şık bir çatı katına taşındı. Bir sene sonra da emektar UNO'sunu değiştirip taksitlerini uzun süre ödeyeceği bir Ford Focus aldı. İyi para kazanıyor, güzel yaşıyordu. Tamam, bir şeyler eksikti ama zaten hep öyle olmaz mıydı? 19. Ekim 2003. Ömer'le yeniden karşılaşmak dünyanın olağan düzenini bozmuş gibiydi. Ali Kerim'in ona tahsis ettiği arabayla işe gittiği ilk gün sekreter kız onu telaş içinde karşıladı. Günaydın Aslı Hanım, arayan çok, bu sabah revaçtasınız. Nalan Hanım aradı iki kere, cebiniz kapalıymış ulaşamamış. Sinan Bey aradı, o da cepten ulaşamamış. Sonra Ömer Bey aradı, araba için. Ali Kerim Bey de ondaki toplantıyı iptal etti. Sekreter kız fısıltıyla devam etti. Adam bu sabah çok aksi, odasına kapandı, telefon falan bağlatmıyormuş. Allah Allah dedi Aslı, ilgisiz bir tavırla. Aklı onu arayan Ömer'deydi ve değil Ali Kerim, dünya yansı umuru olmazdı. Neyse ki birkaç dakika sonra Nalan'ın telefonu Aslı'nın dikkatini dağıtmayı başardı. Kovuldum dedi Nalan, lafı hiç uzatmadan. Ne? Karısı uyanmış. Dalga geçiyorsun. Hayır, dün akşam arayıp söyledi. Gelme yarın dedi. Aslı şaşırmadı. En başından beri bunun olacağını biliyordu. Nedense kimsenin yaşadığı başkasına ders olmuyordu. Herkes kendi dersini kendisi almak istiyordu. O akıllı Nalan bile Aslı'nın Ömer'le ilişkisinin yürümeyeceğini ta en başından görmüştü de iş kendisine gelince o bildik yanılgıya düşüvermişti. Bizimki başka. Keşke dev bir megafonu olsaydı da tüm dünyaya haykırabilseydi. Saçmalayıp durmayın, hepsi aynı işte. Nalan'ı avutacak bir şeyler söylemeye çalıştıysa da uygun kelimeleri bir türlü bulamadı. Akşam olağan bitenin değerlendirmesini yapmak ve bir şeyler içmek için sözleştiler. Bu durumda Aslı'nın yeni erkek arkadaş adayı Sinan'ı ekmesi gerekecekti. Bunun teknik açıdan hiçbir mahsuru yoktu. Erkek kısmı ekildikçe kıvama gelirdi ama bunu yapmak istemiyordu. Çok hoş biriydi Sinan. Hatta Aslı'nın son zamanlarda hayatına giren erkekler arasında uzak ara en düzgünüydü. Şimdiye kadar birbirlerini topu topu üç kez görmüşlerdi ama Aslı bir hayli etkilenmişti adamdan. İlki bir arkadaşının doğum günü partisindeydi. O gün tanışmışlardı zaten. Birkaç gün sonra birbirlerinden hoşlandıklarını anlayan işgüzar arkadaşları 5-6 kişilik bir akşam yemeği icat etmişti. Son olarak da ikisi birlikte sinemaya gitmişler ve çıkışta pizza yemişlerdi. Ömer'i saymazsak Aslı öyle çabuk etkilenen biri sayılmazdı. Birinden hoşlanabilmesi için genelde aylar geçmesi gerekirdi ama bu kez farklı olmuştu. Tüm karşılaşmalarında etraftaki herkes silinmiş ve yalnız ikisi kalmışlar gibi gelmişti Aslı'ya. Sinan'ın tek kusuru kısa süre önce karısından ayrılmış olmasıydı ki bu da az şey sayılmazdı. Tecrübeleri yeni boşanmış erkeklerin ölmüş de dirilmiş gibi olduklarını söylüyordu. Fazla mutlu ve fazla hevesli. Sorun boşanmalarda çocukların yanı sıra aklında kadınlarda kalmasıydı. Hayatlarını yaşamayı planlayan yeni boşanmış erkeklerin çoğu aksi gibi daha iki gün gezemeden en çakal kadınların ellerine düşerlerdi. Diğer bir grupsa kendilerine merhaba diyen her kadın onları alıp kaçacak sandıkları için paranoyak olurlardı. Normal bir kadınla flört etmeye bile korktuklarından erkek arkadaşlarıyla gezer, sonra da mahallenin pespayeleriyle sevişip dururlardı. Zaten hayatını yaşamak kavramı bu adamların tümü için sadece sevişmekti. Hiçbiri durup kendine kardeşim niye ben habire eşek gibi sevişip duruyorum demezdi. Daha işleri bitmeden sıkıldıkları kadınlarla sonrasında nasıl tüyeceklerini hesaplayarak hayatlarını yaşarlardı. Sinan'ın da bu gruplardan birine dahil olma ihtimali vardı elbette. Gerçi yeni boşanmış bir erkek için fazla sakin görünüyordu. Yeni boşanmışların en tipik özelliği buydu işte. Asla sakin olamazlar. Sürekli bir garip telaş ve içi içine sığmazlık durumundadırlar. Bir barda kimin çişi var oyunu oynayın, ortamdaki en çişi var görünen erkeğin bir yeni boşanmış olduğundan emin olabilirsiniz. Günün geri kalan kısmını şirket dedikodularını dinleyerek geçirdi. Koridorlar Ali Kerim'in karısından boşanacağı haberiyle inliyordu. Bugün dünya ayrılanlar günü müydü neydi? Bir sen eksiktim piyasada diye düşündü Aslı. Gidip sevap kontenjanından Ali Kerim'e ilgi gösterse miydi acaba? Ne zararı olur ki diye düşündü ama ilk çabaları boşa çıktı. Patronun tarafından sıkıca tembihlenmiş olan sekreter ne Aslı'yı içeri soktu ne de geldiğini haber vermeye yanaştı. Bunun üzerine Aslı Ali Kerim'in cep telefonuna mesaj attı. Sizi merak ettim. Yanıt ışık hızıyla geldi. Odamdayım, gelsene. Çekiç kafanın zor bir gece geçirdiği hemen anlaşılıyordu. Yeni kurulandı belli olan gözleri kan çanağı gibiydi. Solgun yüzünde dayak yemiş bir köpeğin çaresiz ifadesi duruyordu. Hayrola Ali Kerim Bey, iyi görünmüyorsunuz. İyi değilim de ondan Aslı'cığım, hiç iyi değilim. Aslı usulca Ali Kerim'i masasının önündeki koltuklardan birine ilişti. Sormasına fırsat kalmadan adam anlatmaya başladı. Karım kızı da aldı, annesinin evine gitti. Boşayacakmış beni. Hanımefendi sıkılmış benden. Benimle yaptığı hiçbir şeyden keyif alamıyormuş derken Aslı'nın yüzüne bakamıyordu. Yan duvardaki dolaba diktiği gözleri tekrar nemlenmeye başladı. Aniden bakışlarını Aslı'ya çevirdi ve onay bekleyerek ''İnsan hiç sıkıldım diye boşanır mı? Nerede duyulmuş bu?'' diye sordu. Aslı ise boşanmak için daha iyi bir sebep düşünemediğini söyleyemedi. Hatta Ali Kerim'in yanaklarından yaşlar akıta akıta anlattıklarını dinlerken ona acıdı bile. Her ne kadar tıknaz, salak, çirkin, antipatik, tombik elli ve yılışık olsa da insandı bir yerde. Terk edilmek nasıl da dokunmuştu sayın genel müdüre, o güçlü ya da hormonlu egosu diz çöküvermişti adını bile anmadığı karısının ardından. İnsan dediğim buydu işte, öyle çok fazla değer vermediğiniz, ölüp bitmediğiniz biri bile terk ettiğinde kıymete biniyordu. Onu bu kadar sevdiğimi bilmiyordum deniyordu arkasından. Ama aslında konu onu sevmek değil, terk edilmeyi sevmemekti. Yine de ağlayan bir erkek dokunuyordu insana. Ali Kerim'i bulduğundan daha iyi bırakıp odasına dönerken kendisini iyilik perisi gibi hissetti. Ne de olsa birinin derdini dinlemişti. Tanrı'nın bunu görmüş olmasını ve iyilikhanesine yazmasını umdu. Sıska sekreteri meraklı gözlerle Ömer Bey geldi odanıza aldım dediği anda ise aklına gelen tek şey makyaj çantasının odada kaldıydı. Panik içinde tuvalete koştu. Makyajı uçup gitmişti ve yapılabilecek hiçbir şey yoktu. Oysa pudrası ve allığı için neler vermezdi. Şu anda Alaaddin'in cini çıksa ve tek bir dilek hakkı olduğunu söylese hiç tereddüt etmeden makyaj çantamı getir derdi. Hem neden bu salak pantolonla gömleği giymişti ki şişman görünüyordu işte. Yeni aldığı toprak rengi elbisesini giyseydi o odaya dünyanın hakimi edasıyla girebilirdi. Ama bu kişiliksiz lacivert pantolon ve yanlışlıkla büyük aldığı için üzerine oturmayan gömlekle bunu asla yapamazdı. 5 yıllık tapon ayakkabıları da Kaknem Plaza çalışanı kılığının üstüne tüy döküyordu. Kaçmayı düşündü, aptalcaydı tabii. Çaresizlik içinde 5 dakika kadar kıvrandıktan sonra kaderine boyun eğdi ve tüm huysuzluğuyla tuvaletten çıktı. Hışımla odaya girdiğinde Ömer gülerek "O ne giriş öyle, ödüm patladı" dedi. Her zamanki gibi yakışıklıydı ya da her zamanki gibi Aslı'ya öyle geliyordu. Oysa insanlar genelde aşkından yere yapıştıkları birini seneler sonra gördüklerinde ay bu muymuş diye hayıflanırlardı. Neden kendisine böyle olmuyordu ki? Ömer'e kıyafetini inceleme fırsatı vermemek için şimşek hızıyla yerine oturdu. Pardon, ziyaretini neye borçluyum diye sorarken bir kusur bulma umuduyla Ömer'i süzdü. Salak bir ifade, talihsiz bir çorap ya da kötü herhangi bir şey. Hepsine razıydı ama inadına adam kusursuz görünüyordu. ''Araban yarın çıkacak, ona haber vereyim.'' dedim. Aslı yapmacık bir sevinçle ''Aa ne çabuk.'' dedi ve makyaj çantasını açıp rahat bir tavırla pudrasını tazelerken ''Kusura bakma, dışarıya çıkacağım da.'' diye ekledi. Yes, dahiyane bir yalandı. ''Bu git demek herhalde.'' ''Yani.''